Ayrım 9, sayfa 105. Dördüncü kısım. Kanton mahallesindeki büyük fabrikalarının geniş yemek salonunda karnını doyuruyordu Struan. Bu 3 katlı bina 40 yıl önce Doğu Hindistan şirketi tarafından yaptırılmıştı. Struan burasının soylu eve çok uygun olacağını düşünmüştü hep. 8 yıl önce de binayı almıştı. Yemek salonu Pearl Nehri'ne bakan ikinci kattaydı. Alt kattaysa iç içe geçme bürolar, depolar ve ambarlar vardı. Üst katta da oturuyorlardı. Tayfa'nın dairesi dikkatle diğerlerinden ayrılmıştı. Bu katta iç avlular, daireler, yatakhaneler bulunuyordu. 40-50 Portekizli bu binada oturuyor ve çalışıyordu. 10-15'te Kuzey Avrupalı vardı. Çin yasalarına göre binaya kadın hizmetçi sokulmuyordu. Çinli uşak sayısı ise 100'ü bulmaktaydı. Struan oymalık olduğunu masadan iterek sinirli sinirli bir yaprak sigarası yaktı. Masaya 40 kişi oturabilirdi. Gümüş takımlar Kral George stili ve mumlar yanan büyük avize kristaldendi. Struan pencereye giderek bahçede dolaşan tüccarlara baktı. Bahçenin bitişiğinde mahalle boyunca giden ve nehir kıyısındaki rıhtıma açılan bir alan bulunuyordu. Bu alana her zamanki gibi Çinli satıcılar, alıcılar, mektup yazıcılar, dilenciler, başıboş gezen kimseler ve köpekler dolmuştu. Ancak fabrikanın yanındaki İngiliz bahçesi denilen yerde tüccarlar biraz daha rahat dolaşabiliyorlardı. Hizmetkarlar dışında fabrika ve bahçesine Çinlilerin girmesi yasaktı. Struan bahçenin bir köşesinde Brock'un Tillman ve Cooper'la hararetli bir konuşmaya dalmış olduğunu gördü. Acaba onlar Brock'a İspanyol afyon ve çay satışının inceliklerini mi anlatıyorlardı? Hiç üzülmeden tarihleri açık olsun dedi. Aşkta ve ticarette her şey mübahtır. Yüksek sesle bu tanrının gazabı Jin Kua nerede diye homurdandı. Struan 24 saatten beri Jin Kua'yı görmeye çalışıyordu. Fakat her gün haberci geri dönüp aynı şeyi söylüyordu. O eskisi gibi yok, gelmemiş, siz beklersiniz, yarın o döner, üzülmeyin. Callum kendisiyle Kanton mahallesinde 10 gün kalmıştı. 11. gün Longstaff'tan Callum'un dönmesini isteyen acele bir haber gelmişti. Arazi satışı konusunda sorunlar çıkmıştı. Longstaff'ın haberiyle beraber Rob'dan da bir mektup gelmişti. Kardeşi Skinner'ın Struan'ın iflası hakkındaki baş yazısının tüccarlar arasında telaş yarattığını haber veriyordu. Hepsi de İngiltere'ye adam yollayıp paralarını çeşitli bankalara yaymışlardı. Adamlar 30. günü bekliyorlar ve kredi vermiyorlardı. Brock'un düşmanlarına yapılan teklifler de sonuç vermemişti. Longstaff'ın afyon konusundaki tutumuna kızan amiral bir firkateyni İngiltere'ye göndererek afyon kaçakçılarıyla uğraşması için kendisine doğrudan doğruya yetki verilmesini istemişti. Kompradorları Chen Sheng'in başı da genel olarak vadelerini bekleyen alacaklılarla derde girmişti. Hepsi de hemen paralarını istiyorlardı. Struan 6 gün içinde Jin Kua'yı görmediği takdirde yenileceğini biliyordu. Kendi kendine tekrar Jin Kua'nın gerçekten kantondan uzakta olup olmadığını sordu. Yoksa adam kendisinden mi kaçıyordu? Struan o ihtiyar bir hırsızdır diye düşündü. Fakat benden hiç kaçmazdı. Eğer onu göremezsen oğlum, gerçekten o şeytan T-Sen'e teklif yapabilecek misin? Dışarıdan hiddetli Çinli sesleri duyuldu. Kapı birdenbire açılarak pis bir hoklo kadın kayıkçıyla ona engel olmaya çalışan uşak içeriye girdiler. Kadın o kocaman koni biçimindeki saman şapkası, pis siyah bir pantolonla bluz giymişti. Bunun üstüne de yağlı bir kapitone ceket geçirmişti. Uşak debelenen kadını tutmaya çalışarak bozuk İngilizcesiyle ''Bu inek çocuğunu durdurmak yok.'' dedi. Tüccarlarla hizmetkarlar ancak bu bozuk İngilizceyle birbirleriyle anlaşabiliyorlardı. İnek kadın anlamına geliyordu. İnek çocuğuysa genç kadın demekti. ''Struan inek çocuğu, çabuk dışarı, anladın mı?'' dedi. ''Demek inek çocuk ister he ya, inek çocuk yatak çok iyi, $2.'' Kadın böyle bağırırken uşak onu yakaladı ve kadının şapkası düştü. Struan onun yüzünü ilk kez iyice gördü. Pislikten tanınacak gibi değildi bu yüz ve Struan katıla katıla gülmeye başladı. Uşak onun çıldırdığını sanarak şaşkınlığından kadını bıraktı. Struan kahkahaları arasında... ''Bu inek çocuk parçası kalabilir.'' dedi, ziyanı yok. Genç kadın bitli elbisesini düzelterek uzaklaşan uşağın arkasından bir sürü küfür salladı. ''İnek çocuk seni gördüğüne sevindi Taypan. Ben de seni gördüğüme may may. Struan onu süzdü. Burada ne yapıyorsun? Hem bu pisliğin anlamı nedir? İnek çocuk düşünüyor. Sen yeni inek çocukla sevişecek ha? Artık yalnızız kızım. Bu bozuk dilden vazgeç. Sana kraliçenin İngilizcesini öğretmek için yeterince zaman ve para harcadım. Kollarını uzatıp onu havaya kaldırarak baktı. Aman tanrım may may çok pis kokuyorsun. Bu pis elbiseleri giysen sen de kokardın. Beni yere bırak Tayban. Adam bırakınca genç kadın üzüntüyle eğildi. Buraya gizli geldim. Bir oğlun dışında bütün çocuklarını ve baş kadınını kaybettiğin için büyük üzüntü duyuyorum. Gözyaşları kirli yanaklarında izler bıraktı. Çok çok üzüldüm. Teşekkür ederim kızım fakat olan oldu. Ne kadar kederlenirsek kederlenelim onlar geri gelemez. Kadının bu içten üzüntüsü ona dokunmuştu. Maymay'ın başını okşadı. Senin adetlerini bilmiyorum. Ne kadar süre yas kılığı giymem gerek? Yas tutmak yok Maymay. Onlar gitti. Ağlamak ve yas yok. Onların yeniden dünyaya gelmeleri için mum yaktım. Teşekkür ederim. Şimdi burada ne yapıyorsun ve Macao'dan neden ayrıldın bunu söyle. Sana orada kalmanı söylemiştim. Önce banyo, sonra kılık değiştirme ve daha sonra konuşma. Burada giyim eşyası yok Maymay. İşe yaramaz. Amahım, ah gip aşağıda. O elbiselerimi ve eşyalarımı getirdi. Banyo nerede? Struan çıngırağın kordonunu çekince şaşkın uşak belirdi. İnek çocuk benim banyom. Amah da öyle, yemek getir. Maymay şaşkın şaşkın bakan uşağa hiddetle bir şeyler söyleyerek çıktı. Genç kadının o garip sallantılı yürüyüşü hala Struan'ın içine dokunuyordu. Maymay'ın ayakları sarılıydı. Sadece 7,5 santim uzunluğundaydılar bu ayaklar. Struan 5 yıl önce onu satın aldığı zaman bu sargıları kesmiş ve eski adetlerin bir kızın asıl güzelliği saydığı küçük ayak karşısında dehşete kapılmıştı. Sadece lotus ayaklı yani ayakları bağlanmış kızlar eş ya da metres olabiliyorlardı. Normal ayaklılar köylü, hizmetçi, aşağı sınıf fahişe, amah yani dadı ve işçiydiler ve onlar hor görülüyorlardı. Maymay'ın ayakları sakatlanmıştı. O sargıların sıkılığı olmayınca acısı korkunç bir hal almıştı. Onun için Struan sargıların tekrar sarılmasına izin vermişti. Bir ay sonra acılar azalmış ve Maymay tekrar yürümeye başlamıştı. Sadece yaşlanınca ayaklar bu acıyı hissetmez hale geliyordu. Struan Gordon Chen'i tercüman olarak kullanıp kadına bunun nasıl olduğunu sormuştu. Maymay gururla daha 6 yaşındayken annesinin ayaklarını sarmaya başladığını anlatmıştı. 5 santim genişliğinde ve 3,5 metre uzunluğundaki sargılar ıslaktı. Annem bunları ayağıma sararken 4 parmağımı ayağımın altına kıvırdı. Sadece baş parmağımı açık bıraktı. Sargılar kuruyunca daha sıkıştı ve acı dayanılacak gibi değildi. Haftada bir sargılar birkaç dakika için çıkarılıp ayaklar temizleniyordu. Birkaç yıl sonra küçük parmaklar büzülüp öldü ve bunları kestiler. 12 yaşıma geldiğim zaman iyi yürüyordum ama ayaklarım hala gerektiği kadar küçük değildi. Annem o zaman ayak bağlamakta usta olan bir kadına başvurdu. 12. doğum günümde bu akıllı kadın keskin bir bıçak ve merhemlerle evimize geldi. Ayak tabanlarımın tam ortasını derin şekilde yardı. Bu derin yarık ayaklar tekrar sarılınca tabanın diğer parmaklara iyice yapışmasını sağladı. Ne hainlik! Ona bu acıya nasıl dayandığını sor. Struan Chen'in soruyu tercüme ederken Maymay'ın hayretle bakmasını hatırladı. Genç kadın tatlı bir sesle cevap verdi. Her bağlanan ayak için gözyaşından bir göl olur. Fakat gözyaşları ve acı nedir ki? Artık kimsenin ayağımı ölçmesinden utanmıyorum. Bu sözleri tercüme eden Chen ekledi. Ayaklarını ölçmenizi istiyor Bay Struan. Böyle bir şey yapacak değilim. Rica ederim efendim, bu onu çok gururlandıracak. Çin usullerine göre onun ayakları fevkalade. Eğer ölçmezseniz kendisini beğenmediğinizi sanacak, karşınızda gururunu kaybedecek. Neden? Onun hile yaptığını sandığınız için sargıları çıkardığınızı sanıyor. Neden böyle düşüneyim? Çünkü siz, o şimdiye kadar bir Avrupalı tanımamış. Rica ederim efendim, ancak onunla gururlanmanız o gözyaşlarının bedeli olabilir. Bu yüzden Struan onun ayaklarını ölçüp hissetmediği bir memnunluğu belirtmiş ve Maymay da başını 3 kez yere değdirerek onu selamlamıştı. Struan erkek ve kadınların böyle yerlere baş sürmelerinden de nefret ediyordu. Fakat eski törelere göre aşağı olan birinin kendisine üstün olan kimseye böyle saygı göstermesi gerekmekteydi. Struan bunu yasaklayamıyordu. İtiraz edecek olsa Maymay korkacak ve Gordon Chen'in önünde gururunu kaybedecekti. Sonra Maymay Chen'e bir şey sordu. Struan, Fan Kuai sözünü fark etti. Bu şeytan barbar demekti. Gordon Çinli olmayan birini nasıl memnun edebileceğini soruyor dedi. Ona Fan Kuai'ların Çinlilerden farklı olmadıklarını söyle. Evet efendim. Ona İngilizce öğreteceğini de söyle hemen. Kendisine ders verdiğini, kimsenin duymaması gerektiğini de anlat. Başkalarının yanında Çince ya da bozuk İngilizce konuşacak. Son olarak onu hayatında koruyacaksın. Maymay kapının önünde durmuş zerafetle eğiliyordu. Artık içeri girebilir miyim? Rica ederim. Genç kadının yüzü oval, gözleri badem gibi ve kaşları da tam hilal biçimiydi. Yerlere kadar inen en iyi cins mavi ipek brokar bir elbise giymiş, parfüm sürmüştü. Saçlarını da hilal biçimi buklelerle tepesine toplayıp yeşim iğneler takmıştı. Bir Çinli için uzun sayılırdı ve cildi şeffaf denilecek kadar beyazdı. Struan onu Jinkua'dan satın almış ve fiyat konusunda da haftalarca pazarlık etmişti. Ama aslında Chung Maymay'ın yıllar boyu yapılan iyiliklere karşılık ihtiyarın bir hediyesi olduğunu da biliyordu. Jinkua kızı kolaylıkla Çin'in en zengin adamına, bir Manchu prensine, hatta imparatora satar ve ağırlığınca yeşim alabilirdi. Sonunda uyuştukları 15.000 gümüş hiçbir şey değildi. Maymay eşsiz ve değer biçilemeyecek bir yaratıktı. Struan onu havaya kaldırıp hafifçe öptü. Şimdi neler olduğunu anlat bakalım. Geniş koltuğa oturup kadını kollarına aldı. Önce tehlike yüzünden kılık değiştirip geldim. Sadece benim için değil, senin için de tehlike var. Başına para koymuşlar. Fidye almak için kaçırmak da eski bir adettir. Çocukları nereye bıraktın? Kadın büyük ablama tabii diye cevap verdi. Maymay'ın büyük ablam dediği Struan'ın eski metresi Kai Sung'du. Akraba olmamalarına rağmen adetlere göre kadın böyle konuşuyordu. Şimdi Kai Sung komprador'un üçüncü karısıydı. Ama Maymay'la kadın arasında derin bir sevgi vardı. Struan kadının çocuklarına kendi öz evlatları gibi bakacağını biliyordu. İyi, çocuklar nasıl? Bankın düştü. Amahını kolum kopana kadar kırbaçladım. Bankın barbar kanı yüzünden kötü huylu. Benim yüzümden değil, senin yüzünden. Ya kızım? Kate ikinci dişini çıkardı. İkinci doğum gününden önce çıktığı için bu uğurlu. Bir an Struan'a yaslandı. Sonra gazeteyi okudum. O Skinner. Yine kötü Joss, he ya. Brock denilen köpek eti borçlu olduğun para yüzünden seni mahvedecekmiş. Doğru mu bu? Struan, doğru. Eğer Joss değişmezse mahvolacağız. Artık ne ipek, ne parfümler, ne yeşimler, ne evler olacak diye alay etti. Kadın başını arkaya attı. Aye, yah! Çin'de tek erkek sen değilsin ya! Struan kalçasına bir tokat indirince kadın uzun tırnaklarıyla ona saldırdı. Ama adam hemen onun bileklerini yakaladı. Bunu bir daha söyleme diyerek ateşle genç kadını öptü. Aman bak saçıma ne yaptın! O tembel kaltak, ah git bu saçı yapmak için bir saat uğraştı. Struan'ı çok memnun ettiğini biliyordu. 20 yaşında olmasına rağmen İngilizce ve Çince okuyup yazabiliyordu. Ayrıca Kanton kendi lehçesi olan Soğçov ve saray dili olan Mandarin'i de konuşabiliyordu. Sonra Gordon Chen okulda öğrendiklerinin çoğunu da genç kadına öğretmişti. İkisi arasında iyi bir dostluk vardı. Maymay Çin'de bir eşi daha olmadığını da biliyordu. Kapıya vuruldu, Struan girin deyince uşak peşinde iki hizmetkarla belirdi. Üçü de Struan'la kadına bakmıyorlardı ama merakları belliydi. Çin yemeklerini ve çubukları masaya koyarken pek ağır hareket etmekteydiler. Maymay Kanton lehçesiyle onlara şiddetle çıkıştı. Uşaklar korkuyla selam verip kaçtılar. Struan onlara ne dedin diye sordu. Onları uyardım. Burada olduğumu birine söylerlerse kendi elimle dillerini koparıp kulaklarını keseceğimi söyledim. Onları, ailelerini ve karılarını gemilerinden birine zincirleyerek denizin ortasında batırman için seni kandıracağımı açıkladım. Sen şeytansın Maymay. Kadının kendisini okşayan ellerini tuttu. Yemeği sıcakken ye, sonra seninle meşgul olacağım. Kadını kucağına alarak sofraya götürdü. Maymay onun tabağına kızarmış karides, hardal, bal ve soya fasulyesiyle pişirilmiş yağsız domuz ve mantar koydu. Sonra kendisine de yemek aldı. Büyük bir iştahla yemeye başladı. Struan da çubukları alarak ustalıkla kullanmaya koyuldu. Yemeği çok beğenmişti. Bunlara alışana kadar aylar geçmişti. Avrupalıların hiçbiri Çin yemeklerini yemezdi. Struan da bir zamanlar İngilizlerin doyurucu yemeklerini yeğlerdi. Fakat Maymay Çinliler gibi yemek yemenin sağlığa daha iyi geldiğini ona öğretmişti. Struan, buraya nasıl geldin diye sordu.
Bir lorkaya bindim. Hayvanların yüklendiği yer için çok ucuz bir bilet aldım. Güvencede olmak için de üstümü başımı kirlettim. Bana 50 gümüş borcum var.
Bunu kendi harçlığından öde. Seni buraya davet etmedim.
Maymay gülerek ona soyduğu karidesi uzattı. Bu inek çocuk para çabuk alır, ziyanı yok.
Teşekkür ederim, artık istemem.
Bunları yemelisin, sana çok iyi gelir. Sana kaç kere bunların sağlığına ve erkekliğine iyi geleceğini söyledim.
Bırak kızım.
Maymay son derece ciddi bir tavırla öyle diye ısrar etti. Karides gücün için önemlidir. Güçlü olmak çok önemlidir. Bir kadın kocasına bakmalıdır.
Ellerini işlemeli bir peçeteye sildi. Sonra Brock'la durum çok kötü mü diye sordu.
Kötü.
Kötülüğü halletmek kolay. Brock'u öldür. Zaman geldi zaten.
Bu bir çare.
Bir ya da başka çare. Sen nasıl olsa bir yol bulursun.
Neden bu kadar eminsin?
Beni kaybetmeyi istemezsin.
Seni neden kaybedecekmişim?
İkinci sınıftan ben de hoşlanmam. Ben Taypan'a aitim. Ben pis bir kayıkçı kadın ya da kanton faizcisi değilim.
Çay?
Evet. Yemekle çay içmek sana çok iyi gelir. O zaman hiç işimi anlamazsın.
Çay koyu fincanı çok zarif bir tavırla uzattı.
Seni kızdığın zaman seviyorum Taypan. Fakat beni korkutmuyorsun. Seni çok memnun ettiğimi biliyorum. Tıpkı senin beni memnun ettiğin gibi. Ben ikinci sınıf olunca yerime başkası geçecek. Ziyanı yok. Joss bu. Benim için de senin için de öyle.
Belki de sen artık ikinci durumuna düştün Maymay.
Hayır Taypan, henüz değil. Daha sonra evet ama şimdi hayır.
Eğilip adamı öptü ve Struan onu tutmaya çalışırken kaçtı.
Ay yah, sana o kadar fazla karides yedirmemeliyim.
Gülerek kaçtı ama Struan onu yakalayınca Maymay kollarını adamın boynuna dolayarak onu öptü.
Bana 50 gümüş borcum var.
Şeytan alsın seni, kadını öptü. O anda kadını çok arzuluyor ve onun da kendisini istediğini biliyordu.
Önce tavla oynayalım.
Hayır.
Önce tavla oynar sonra sevişiriz, çok zamanımız var. Artık seninle oturacağım, sayısı bir dolardan oynarız.
Hayır.
Sayısı bir dolar, belki başım ağrır, çok yorgunum.
Belki ben de sana düşündüğüm yeni yıl hediyesini vermem.
Hangi hediye?
Kim bilir?
Ne olur Taypan, sana daha fazla şaka yapmayacağım, hangi hediye?
Bırak bunu.
Ne olur söyle, bir yeşim iğne mi, yoksa altın bilezik mi, yoksa ipek mi?
Baş ağrın nasıl? Maymay hiddetle onu tokatlayıp sonra kollarını sıkıca boynuna doladı.
Sen çok kötüsün ve ben sana çok iyi davranıyorum. O halde sevişelim.
4 oyun oynayacağız. Her sayı 1000 dolar.
Fakat bu büyük kumar.
Adamın gözlerindeki alaylı meydan okumayı görünce hırslandı.
4 oyun. Seni nasıl olsa yeneceğim.
4 oyun oynadılar. Maymay talihi değiştikçe küfretti, güldü, ağladı, neşelendi. Sonunda 18.000 dolar kaybetti.
Aman tanrım, mahvoldum Taypan. Ah ah ah, bütün biriktirdiklerimden daha da fazlası. Evim, bir oyun daha diye yalvardı. Paralarımı geri almama izin vermelisin.
Yarın aynı koşullarla.
Bir daha bu kadar yüksek kumar oynamam. Asla, asla, asla. Ama yarın bir kez daha oynayacağım.
Sevişmelerinden sonra Maymay büyük yataktan kalkarak bir demir ibriğin kaynamakta olduğu şömineye gitti. Eğilip temiz beyaz havlulara kaynar su döktü. Alevler vücudunun güzelliğini büsbütün belirtiyordu. Ayaklarına minik uyku terlikleri giymişti. Uzun bacakları son derece güzeldi. Genç kadın mavimsi ışıklı siyah saçlarını arkaya fırçalayarak yatağa yaklaştı. Struan havlulardan birini almak için elini uzattı. Ama Maymay, hayır bırak ben yapayım dedi. Bu bana zevk veriyor ve görevim. Erkeği kuruladıktan sonra kendisini sildi. Daha sonra da sakin sakin yorganın altında Struan'ın yanına uzandı. Struan kolunu kadının vücuduna dolayarak onun ipek gibi cildinin serinliğinden büyük zevk duydu.
Adetlerinize göre siz sadece bir kadın alırsınız değil mi?
Evet.
Çin usulleri daha iyi. Tay tay daha akıllıca.
O nedir kızım?
Üstünün üstünü sayılır. Çin yasası böyledir. Birçok eş olur ama bir tay tay vardır. Ne kadar zaman sonra evleneceksin? Adetleriniz nedir?
Bir daha evleneceğimi sanmıyorum.
Evlenmelisin. Bir İskoç ya da İngilizle. Fakat önce benimle evlenmelisin.
Struan evet diye mırıldandı. Belki evlenmem gerek.
Evet, ben senin tayi tayinim.
Sonra Struan'a daha sokularak sakin bir uykuya daldı. Struan uzun süre ateşin duvarda yaptığı ışık oyunlarını seyretti. Sonra o da uyuyakaldı.
Struan şafak söktükten hemen sonra tehlikeyi sezerek uyandı. Yastığın altından bıçağını alarak usulca pencereye gitti ve perdeyi kenara çekti. Alanın boş olduğunu görünce şaşırdı. Alanda, nehirde tatsız bir sessizlik hüküm sürüyordu. Sonra odaya doğru gelen hafif ayak seslerini duydu. Maymay hala sakin sakin uyuyordu. Struan elinde bıçağıyla kapının arkasındaki duvara dayanarak bekledi. Ayak sesleri durdu ve hafifçe kapıya vuruldu.
Evet.
Uşak usulca odaya girdi. Struan'ı çıplak ve elinde bıçakla görünce korkuya kapılarak "Efendim" diye mırıldandı. "Gaga Burun Efendi ile Siyah Saçlı Efendi burada. Çabuk gel lütfen" diyor.
Struan çabucak giyindi. Kapıyı açınca Ahkip'in sabırlı sabırlı koridorda çömelmiş olduğunu gördü.
Struan bütün uğraşmalarına rağmen onun başka yerde uyumayacağını anlamıştı artık. Ahkip gülümseyip "Evet efendim" diyor ve yine kapının dışında uyuyordu. Kısa boylu, tıknaz, çiçek bozluğu yüzünden gülümseme eksik olmayan bir kadındı. 3 yıldır da Maymay'ın özel kölesiydi. Struan onun için 3 gümüş vermişti. Kadına içeri gelmesi için işaret etti.
"Hanım uyur burada, bu oda bekle, anladın mı?"
"Anladım efendim." Struan koşarcasına aşağıya indi. Cooper ve Wolfgang Maus kendisini yemek salonunda bekliyordu.
"Cooper, sizi rahatsız ettiğimiz için özür dileriz Taipan" dedi. "Fakat başımız dertte. Dün gece kantona 2000 Manchu askerinin geldiğine dair bir söylenti çıktı."
Maus'a sıkıntıyla ekledi. "Haukua bu sabah beni çağırdı."
"Jinkua'nın gelip gelmediğini söyledi mi?"
"Hayır Taipan. Babası burada yokmuş hala. Ama ben o kanıda değilim.
Haukua korkuyordu. Bu sabah kendisini erkenden uyandırıp ona imparatorun imzaladığı bir emri vermişler. Bunu ben de okudum. Bütün mühürleri tamamdı. İmparator bizimle olan bütün ticaretin durdurulmasını emrediyor. Zhou Hong şaşkın durumda."
Alanda bir gürültü oldu. Hemen pencereye koştular. Doğuya doğru gelen 6 Manchu askeri durdu ve hayvanlardan atladılar. İri yarı adamların hepsinde de tüfek, uzun yaylar, kılıçlar ve ucu bayraklı mızraklar vardı.
"Struan bunlardan kantonda 40-50 kadar olacaktı zaten" dedi.
Cooper sordu, "Ya 2000 tane varsa?"
"O zaman mahalleden çıkmak için hazırlık yapmalıyız."
Çıngırağı çaldı, gelen uşağa emir verdi.
"Çabuk, çabuk büyük yemek, kahve, çay, yumurta, et, çabuk, çabuk."
"Maus, askerler alandayken siz sadece kahvaltıyı mı düşünüyorsunuz?" diye sordu.
"Struan, boş mideyle üzülmenin bir yararı yok" dedi, "bu sabah açım."
Maus güldü, uşakların aralarında fısıldaştıkları söylentiyi duymuştu. Taipan'ın efsanevi metresi gizlice gelmişti. Struan'ın arzusu üzerine rahip 2 yıl önce Maymay'ı Hristiyan yapmıştı. Kendi kendine gururla "Taipan bana güveniyor" dedi. "Onun sayesinde bir dinsizi kurtardım. Ama yine onun yüzünden birçoğu senin rahmetine sığınacaklar Tanrım."
"Cooper, belki geçen seferki gibi olacak. Mandarinler bizi fidye için tutacaklar" dedi.
"Bu kez öyle olmaz oğlum. Eğer bir işe kalkışacaklarsa önce bizi kesmek isteyeceklerdir."
"Neden?"
"Kantona neden mızraklı askerleri gönderdiler? Onlar buradaki Çin ordusu gibi değildir. Hepsi de savaşçı adamlardır."
Uşaklar gelip büyük bir sofra kurdular. Yiyecekleri dizmeye başladılar. Haşlanmış tavuklar, lop yumurtalar, somun somun ekmekler, sıcak yahni, börekler, tereyağı, marmelat ve reçeller getirmişlerdi. Struan da Maus da büyük iştahla yiyordu. Ama Cooper'ın yiyeceğe bakacak hali yoktu. Bir uşak "Efendim" dedi.
"Evet."
"Tek Göz Efendi burada olur mu?"
"Olur."
Brock odaya daldı. Oğlu Gort da yanındaydı.
"Günaydın beyler. Günaydın Dirk."
"Kahvaltı?"
"Teşekkür ederim. Yolculuğun iyi geçti mi Gort?"
"Evet, teşekkür ederim Bay Struan."
Gort da babası boyunda, yüzü yara izi içinde, burnu kırık, saçı ve sakalı kırlaşmış sert bir erkekti.
"Gelecek sefere yağmur bulutunu geçeceğim."
Brock bir kahkaha attı.
"Gelecek kez ona kaptanlık edeceksin oğlum."
Oturup tıkınmaya başladı.
"Şu yahniyi verir misin Bay Cooper?"
Parmağıyla pencereyi işaret etti.
"O namussuzların niyeti iyi değil."
Struan ne düşünüyorsun Brock diye sordu.
Joe Hong tüccarları örgütlerini yoluyorlar. Bu ara ticaret olamaz.
Mahalleyi boşaltalım mı?
Brock tekrar yahni aldı.
Çinliler ya da mızraklı süvariler beni kaçıramaz. Ama tabii zamanı gelince biraz geri çekilirim. Yarın çoğumuz arazi satışı için geri döneceğiz. Fakat burada bir toplantı yapmamız iyi olur. Burada silahın var mı?
Yetecek kadar yok.
Bizde kuşatmaya karşı gelecek kadar bol silah var. Gort getirdi onları. En iyi savunulacak yer burası. Zaten burası bizim olacak.
Savaşacak kaç kişi var?
20. Gort'un adamları. Her biri 100 Çinliyi gebertir.
Portekizliler dahil bende 30 kişi var.
Brock eliyle ağzını silip küçük bir somunu ikiye böldü ve bunlara bolca tereyağı ve marmelat sürdü.
Portekizlileri unut. Yalnız olmamız daha iyi.
Cooper mahalleyi savunamazsınız Brock dedi.
Bu fabrikayı savunabiliriz oğlum. Bizim için üzülme. Sen ve diğer Amerikalılar kendi yerinize gizlenin. Onlar size ilişmeyecekler. İstedikleri biziz.
Struan başını salladı. Evet, eğer ayrılmak zorunda kalırsak ticaretimizle ilgilenmen için sana ihtiyacımız olacak. Brock söylendi.
Buraya gelmemin başka bir nedeni de var Dirk. Ticaret ve Cooper Tillman şirketi hakkında açıkça konuşmak istiyorum. Onlara yaptığım teklifi kabul ettiler.
Cooper, Struan şirketi taahhütlerini yerine getiremediği takdirde bu teklif kabul edilecektir dedi. Birdenbire samimileşti.
Sana 30 gün veriyoruz Dirk. Yani normal vade olan 30 günden sonra bir 30 gün daha. Teşekkür ederim Jeff, çok cömertsin. Budalalık ediyorsun oğlum ama ben zamanı aldırmam. Ben de sana cömert davranacağım Dirk. 5 gün daha süreye ne dersin?
Struan Mouse'a döndü. Joe Hong'a git ve bir şeyler anlamaya çalış. Dikkatli ol, yanına adamlarımdan birini al. Mouse iskemleden kalktı.
Yanımda adama ihtiyacım yok diyerek gitti.
Struan toplantıyı aşağıda yapacağız dedi.
İyi, belki hepimizin buraya yerleşmesi daha doğru olur. Bol yer var.
Bu bizi ele verebilir. En iyisi hazırlık yapıp bekleyelim. Bu bir numara da olabilir.
Haklısın oğlum. Hizmetkarlar ortadan kaybolana kadar güvencede izlemektir. Gel Gort, bir saat sonra aşağıda toplantı yapılacak değil mi?
Evet.